Efendim merhabalar, Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayınına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akay Azak. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir hocamız var. Profesör Doktor Nurullah Genç hocamız aramızda. Değerli hocam, eyvallah. Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, sağ olun, Allah razı olsun. Tabii, aranızda olmak ne güzel.
Allah razı olsun. Uzun zaman oldu. Zaman zaman telefonlaşıyoruz, mesajlaşıyoruz ama bugüne nasip oldu. Değerli hocam, tabii günümüzde teknoloji has safhaya ulaşmış durumda. Teknolojiyle gençliği kıyasladığımızda gençliğin teknolojiyle bir imtihanı var mı?
Teknolojiyle bütün insanlığın imtihanı var. Sadece gençliğin değil. Davranışları değiştiren bir etkiye sahip teknoloji. Kendi alışkanlıklarını oluşturuyor. O alışkanlıklar insan ruhunun bedenle ilişkisini bozacak kadar da derin hale gelebiliyor. Yani hayatı kolaylaştırdıkça insanın zorluklara karşı mücadele azmini de zayıflatıyorsunuz. Teknolojinin böyle bir yanı var. Hayatı kolaylaştırıyor, kolay ulaşabiliyorsunuz, iletişim çağı deniyor. Artık bütün dünya uçlarınızın arasında, bir telefonun içerisinde, bir tabletin içerisinde. İnsanın hem sosyal anlamda yabancılaşmasını hem de kuralsızlaşmasını da beraberinde getiriyor. Çünkü elindeki malzemenin içinde konuşulanlar kuralı koymaya başlıyor. Sizin kurallarınız işe yaramıyor artık. İnsan hafızası kelimelerle mücehhez hale gelir. Yani kelime göstergedir ve kelimelerle donanır. Hangi kelimeyi, özellikle gençlik, çocukluk ve gençlik çağlarında hangi kelimeyi hafızaya yazdığınız çok önemli. Bu kelimeler yıllar sonra onun olgunlaştığı zaman hayata vuracağı mührün anlamını belirler. Çünkü bugün çocuk olan yarın genç, sonra o ülkede ya da bulunduğu yerde eskilerden devralarak hayatı, yaşamayı, kurumları, kuruluşları yönlendirecek bir unsur haline gelir. Önemli bir bireysel, ferdi unsur haline gelir. Ve onun normları, yargıları, nasıl baktığı dünyaya, dünya görüşü, yaptığı faaliyetlerinde ana temasını oluşturur. İşte bugün teknolojinin bizi getirdiği nokta, teknolojinin kendi alışkanlıklarını oluşturması ve kendi kelimelerini hafızaya yazması dolayısıyla da hem çocuklarımızı hem gençlerimizi annelerin, babaların ya da işte hakim düşüncenin arzu ettiği çizgiden çıkarmak gibi bir tehlikesi var. Ve bu tehlikeyle de bizim çocuklarımız da gençlerimiz de şu anda iç içeler. Yoksa aynı sofraya oturmayı bile beceremeyen fertlerden oluşan bir aileyi nasıl meydana getirebilirdiniz? Yani işte sofra kuruluyor, iki çocuk, birisi kendi odasına tabletinin başında, öbürü bilgisayarının. Anne feryat ediyor, çocuklar sofra kuruldu. Ben yemeyeceğim, sonra yiyeceğim diye bir ses geliyor. Öbürü ben biraz önce yemiştim zaten diyor. Kimse kendi bulunduğu ortamda o teknolojik şeyden kopamıyor birliktelikten. Bir bu tarafı var. Bir başka tarafı da şu. Gençler dediğimiz için bunu söylüyorum. Ama normal hayata baktığımızda iyi yanlarını eğer çoğaltabilsek, gerçekten işlerimizi kolaylaştırabilen, iyi de yayabilen, iyi de insanların hafızasına yazabilecek bir yanı da var teknolojinin. Nedir o? Yani tarladaki traktörden işte elimizdeki telefona kadar bunu düşünebiliriz. Sabahtan akşama kadar tarlada orakla ve tırpanla çalışan bir çiftçi düşünün. Bir de traktörle ekip biçen bir çiftçi düşünün. Zamanı daha etkin hale getirebilecektir. Daha kısa sürede işlerini yapabilecektir. Okumaya, düşünmeye vakit bulabilecektir. Biz biraz da böyle hani bu manada düşünürsek.
Evet.
Sıla-i Rahim'e daha fazla vakit ayırabilecektir. Daha az yorulacak, yıpranacaktır. Güzelliği bu. Ama işte onun ya da elimizdeki diğer malzemelerin hayra kullanılması vesilesiyle. Bu böyle olabilir. Şartıyla böyle olabilir. Hayra kullanılmayan teknoloji hem hayatı kötü hale getirir, kötüleştirir, hem de insanı mecrandan uzaklaştırır. Gençlerimiz için de bugün özellikle son 100 yıla baktığımızda Batı medeniyetinin mitolojik çarpıtmalarıyla donanmış gençlerimizin bu ülkede ne hale geldiğini gençlerimiz açısından bir araştırma yaparsanız çok net bir şekilde görürsünüz. Şu anda gençlerimizin hafızasında özellikle teknolojiden kaynaklanan nedenler de bizim medeniyetimizin kavramları hakim değil. Başka medeniyetin kavramları hakim. Bu boyutuyla da çok tehlikeli bir nokta teknoloji. Eğer doğru kullanılmazsa kötü sonuçlar verir.
Pekala, dünün gençliğini biliyorsunuz.
Evet.
Bugünün gençliğini de görüyorsunuz. arasındaki en temel farklar nelerdir dersek aklınıza ne gelir Sayın Hocam?
Daha sorgulayan bir genç tipi vardı yıllar önce. Neden niçin sorularını soran bir gençlik tipi vardı. Onu kaybettik. Şimdi artık tamamen uyum sağlayan, dışarıya açık, efendisi ne derse onu yapabilecek kadar neredeyse köleleşmeye mütemayil bir gençlik tipi var ve bu çok tehlikeli. Adeta George Orwell'ın 1984 romanı vardır. O romanda büyük biraderden söz eder. Herkesi gözetleyen, kameralarla her şeyi kontrol eden. Büyük birader dünyaya hakim olmuş durumda. Ellerimizdeki telefonlar, tabletler ya da başka vasıtalar, bilgisayarlar bulunduğumuz yerlerde hem bizi dünyaya açılan bir pencere haline getiriyor hem de dünyayı bizim ayağımıza getiriyor. İç içe geçmiş bir yapı içerisinde birey kendi hafızasını neden niçin sorularıyla kullanma kabiliyetini kaybediyor. Yani nazarı kaybediyor. Temaşada kaldığı için, seyretmede kaldığı için, nazar edemediğinden dolayı, nazar etmesi için de arka planın, işte o kelimelerin güçlü olması lazım. Pencereler yok. Sığ kelimeler var. Dünyaya açılan pencereler az ve koskoca bir alem seriliyor gözünün önüne. Onu seyrederken de nazar edemiyor. Onu tahlil edemiyor. Neden için sorularını soramıyor. Eskiden daha fazla soran bir genç tipi vardı. Bugün onu da gittikçe kaybettik. Bizim zamanımızda, benim 30-35'li yaşlarımda, hiç unutmam mesela, çizgi filmler vardı. Çocuklar bile bazen sorarlardı bu niye böyle diye. Dedeler seyrederdi, nineler seyrederdi. Ama burada ne anlatmak istiyor diye sorarlardı. Şimdi kimsenin sorduğu yok. Ne büyükler soruyor, ne küçükler soruyor. Seyredip gidiyoruz. Ve o kadar büyük bir tehlike içerisindeyiz ki. Ben 1987 yılında ilk sahne konferansımı Mankurtlar adıyla yapmıştım. Yani o zaman mankurtlaştırmayı, köleleştirmeyi anlatmıştım. Benim çalışma alanımda stratejik yönetim olduğu için uzun vadeli yönetim, özellikle iletişim dilinin küreselleşmede ve uzun vadeli yönetimde nasıl bir enstrüman olarak kullanılacağını anlatmaya çalışmıştım. Ve fertlerin, dünya insanlığının büyük ölçüde mankurtlaştırılacak, yani köleleştirilecek bir yapıyla karşı karşıya olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel romanından yola çıkarak. Aradan geçmiş 87-90 desek aşağı yukarı 37 yıl geçmiş, 40 yıla yakın. O günkü genç tipiyle bugünkü arasında dağlar kadar fark var. Epeyce bir mankurtlaştırdılar insanlığı. Yani bugün Gazze için ayağa kalkan insanların bütün insanlığa oranı çok az. Yani dünyada şöyle bir yarısı ayağa kalkabilseydi bu kadar büyük bir zulüm için Gazze problemi şu anda yaşanmıyor olacaktı. Fazla değil, 2 milyar sokaklara çıkabilseydi ve İsrail o zaman yapamazdı yani bunu, bir felakete gidiyorum diye. Ayağa kalkan herkesi tabii biz tebrik ediyoruz o duyarlılığından dolayı. Ama milyarlar uyuyor şu anda ve bu sistem teknolojiyle, bu programlarla, filmlerle, musikiyle, tiyatroyla ve sanatla gerçekleştirildi. Hafızalar, nazar ve inşa eden hafızalar olmaktan çıkarılıp sadece temaşa eden hafızalara dönüştürüldü, seyreden. Ama insanlar üçe ayrılır biliyorsunuz. Düşünen, yapan, hem düşünen hem yapan. Düşünenler nazar ederler. Hem düşünenler hem yapanlar hakim olurlar. Ama sadece yapanlar köle olurlar. Daha çok yapan bir gençliğe maalesef dönüştürüldü gençliğimiz. Düşünmekten uzak ve düşünüp inşa etmekten hele çok uzak bir gençlik bugünkü. Geçen dünyanın gençliğinde bugünkü gençlik arasında böyle bir fark var. Bu çok net, bunu görüyoruz çünkü. Çok basit bir misalle bitireyim. Derslerimde ben 90'lı yıllarda üniversitede derslerimde konuları anlattığımda tartışma olurdu. Ciddi manada tartışırdık. Karşı çıkanlar oldu, karşı fikir söyleyenler olurdu. İzah isteyen gençler olurdu. Hocam bunu bir izah edin, bunu anlayamadık. Ama bugün ben soru soran var mı diye bir gözlerin içine baktım. Herkesin neredeyse sessiz kaldığını gördüğüm bir genç tipiyle karşı karşıyayım. Bu çok acı bir durum yani.
Değerli hocam, şimdi geçmişte bir İstiklal Marşı okunduğunda 24 veyahut da 24'ten önce televizyon kapanırdı.
Evet.
Bir sınır vardı bizim zamanımızda. Yani sizin zamanınızda.
Evet, evet.
Tabii özel kanallar çıktıktan sonra o sınır kalktı. Sınır kalkınca tabii insanoğlunun kişisel verimlilik ve zaman yönetimi konusunda da sıkıntıları ortaya çıktı.
Gecesi gündüzü kalmadı.
Kalmadı.
Karıştı birbirine.
Yani buna şöyle de örnek verilebilir. Metrobüs önceden belli bir saate kadardı. Şimdi artık metrobüsün sınırı yok. İnsan sınıra karşı geliyor mu yoksa sınırı seviyor mu sizce?
Şimdi insan ruhu, bedene Cenab-ı Hak tarafından üflenen bir ruh var. O ruhu kendi haline bıraktığınızda doğrudan çok yanlışa, uyumdan çok isyana meyleden bir hali var. Dolayısıyla zaten o ruhu bedende saf ve temiz tutabilmek için Cenab-ı Hak peygamberler ve kurallar gönderiyor. Yoksa onları kaldırdığınızda çok daha vahim bir hal alabiliyor ruh bedende. Çünkü sübuti sıfatlar var. Kendisine yansıtılmış sıfatlar var yani. Hayat, ilim, semeye basar diye saydığımız. Görmeyi farklı yapmak istiyor, işitmeyi. İşitmede kendisini zorluyor. İradesini çok farklı şekilde kullanabiliyor. Güç, kudret sıfatı var. Gücünü farklı şekillerde kullanabiliyor. Kelam, işte kelam sıfatı, iletişim sıfatı, iletişim yine aynı. Ve tekvin sanatı suistimal edecek kadar aşağılaştırabiliyor. Yani bu manada yüceltebilir de. Yani sınırsızlığın içinde ikisi de var. Dolayısıyla bedene hapsolmuş ruhun, bedenle sınırlandırılmış olması, hayalle sınırlandırılmış olması anlamına gelmediği için hayal kurabilen ruh, dolayısıyla bedeni de aşkın şeyler yapmaya zorlayabiliyor. Bu geceyle gündüzün birbirinden ayrıştırılması, sınır yani işte gençlikle çocukluğun, gençlikle olgun yaşın birbirinden ayrılmış olması, sınırlarının olması, işte tertemiz bir saçın, henüz ak düşmemiş bir saçın beyazlarla donanmaya başlaması konulmuş sınırlardır. Bu sınırlar birbirine karıştırdığınız zaman yaşlıyken bir gencin bile yapmayacağını, bir çocukken işte bir yaşlının yapmayacağını yapabilecek noktaya gelebiliyor insan. Bunu bu modern hayat dedikleri hayat, ki ben modern ve çağdaş bir hayatın olduğuna hiç inanmadım, dünyada böyle bir şey olamaz. Çünkü insanların zulmedildiği, toplu öldürüldüğü bir dünyanın modernliğinden kimse söz edemez. Şu yüzyılın iki tane büyük savaşı milyonlarca insanın katline sebep olmuştur. Siz misiniz modern? Yani bu kadar insanı öldüreceksiniz. Şu son 20-30 yıl içerisinde dünyada öldürülenlere bakın. Orta Doğu'da, Afganistan'da. Hangi modern dünya? Bana kimse modernlikten söz edemez. Sadece bilimde ve teknikte ilerleyen insanın sınırsızlığına yol açan şeyler bunlar. Yani sınır tanımayan bir insan tipi. Her şeyi yapmak isteyen, her şeye sahip olmak isteyen. Oysa bizim inancımız insanı olgunlaştırabilecek sınırlar koyar. Yani mesela ihtiyacınızın dışındakini kullandığınızda israf etmiş olursunuz. Çünkü başkalarının da ihtiyacı vardır ve ihtiyacını karşılayamayanlara da elinizi uzatmanız lazım. Sınır koyar. Neden? Olgunlaştırmak için, paylaşmak için, diğergamlık için. İşte başka başka hayalleriniz olabilir, istekleriniz, ihtiyaçlarınız olabilir. Ama hepsine sınır koyar. Sınırsızlık yoktur. Çünkü sınırsızlık ve sonsuzluk sadece her şeyin sahibi olan Allah içindir. Yani onun dışında hiçbir canlı varlık sınırsız bir anlayışla yaşama imkanına sahip değil. İşte bu sınırların birbirinden ayrılması hali, sınırların netleştirilmesi hali aynı zamanda devletler içinde bir zorunluluktur. Neden? Sistem de sınırlar koyar. Yani trafiğe çıktığınızda sürat sınırı vardır. İşte emniyet şeridi sınırı vardır. Apartman hayatında bir takım sınırlar vardır. İnsan sınırsız olamaz. İnsanı siz sınırsız bir anlayışla yetiştirmeye çalıştığınızda çocuklar, anne baba çocukları kaybeder. Toplum vatandaşı var. Devlet vatandaşı kaybeder. Yani olgun vatandaş, iyi vatandaşı kaybeder. Ve bugünkü dünyaya erişiriz. Yani bugün adam elinde silahla kalabalığa dalıp insanları tarayabiliyor. Ya da onları ezerek geçebiliyor. Bugün kaç gündür olan hadiseler.
Evet.
Bu insanın bir sınırı yok. İnsan sınırı yok. Öldürmeyle alakalı bir şey yok. Yani kuralı kaidesi yok. Ama Cenab-ı Hak sınır koymuş değil mi? Yani bir cana sebep olmadıkça, fitneye neden olmadıkça bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Allah Teala sınır koyar. Sınırlar olmalı. Gece gündüz birbirine karışmamalı. Yani 12'den sonra ya da 11'den sonra insan uyumalı. Çünkü biz geceyi dinlenme, gündüzü çalışma vakti yaptık diyor Cenab-ı Hak. Bunları biz karıştırdığınızda insan karmaşık bir hal alır. Ve o insanı siz depresyondan, arızalardan, psikolojik rahatsızlıklardan, bunalımlardan kurtaramazsınız.
Çünkü ruh tatmin olmuyor.
Olmaz. Çünkü White diye bir düşünür vardır, onun söylediği gibi. Ruh bedene hapsedilmiş durumda. Yani kapalılık hastalığı var ruhta aslında. Bir anlamda bedene de alıştığı için ölümden de korkar hale geliyor bir süre sonra. Buradan da çıkmak istemiyor, ne olacağını bilmediği için. Ölüm, ahiret, cennet, cehennem var mı yok mu? İnanan için sorun yok burada yani. Ben başka aleme giderim diyor. Ama zayıf bir insan ruhu ya da inançları zayıf. Ölümle ne olacak? Gerçekten ruh var mı? Benden çıkarsa ne olur filan kaygıları taşımak zorunda. Çünkü başka türlü olması mümkün değil. Dolayısıyla ruhun bedene hapsedilmiş olma hali, bu kapalılık hastalığı dediğimiz oradan doğuyor. Yani işte bir yerde kapalı kalma hastalığı ön plana çıktığı zaman ruh ölmeden önce sınırları zorlayarak bir şeyleri yapma, hakim olma rahatsızlığına ulaşıyor. Böyle bir rahatsızlıkla baş başa kalıyor. İşte o sınır tanımama, iki vadin olsa üç vadi altını isteme hali, o her şeye hakim olma şeyi oradan geliyor. Kendini ayakta tutmak, var etmek, diri tutmak. Ama ölümden kurtuluş yok tabii. Ölüm geliyor, bunu hepsini alıp götürüyor. Dolayısıyla o sınırları zorlayan ruhun bedende hapsolmuş hali, ölürse canlar, ölürse tenler olur, ölür canlar ölesi değil diyor ya Yunus Emre. Ölüm geldikten sonra artık hiçbir sınırı kendi haline zorlayamayacağı bir mekana ya da bir aleme doğru yolculuğa çıkıyor. İnanç bu yüzden son derece önemlidir. İnsana sınırlarını hatırlattığı için, bedenin ve ruhun sınırlarını da hatırlattığından dolayı ruhu doyumsuzluktan kurtarıyor. Ruh bu dünyada tatmine ulaşabileceği şeylerle değil, ebediyen tatmine ulaşabileceği şeylerle baş başa kalıyor. İşte onun adı iyilik haline geliyor. Onun adı Allah'ın istediklerini yapma haline geliyor. Onun adı başka bir kültürde de başka bir mukaddes metne uyuma haline geliyor filan. Yoksa diyelim Çin'de bir tapınakta din adamlarının kendilerini oruca mahkum etmeleriyle, hani bizim Ramazan'da oruç tutmamız farklı farklı inançlardan kaynaklansa bile ruhun aynı olgunlaşma arzusundan kaynaklanıyor. Birisi Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği doğru olan, bize göre tabii onlara göre farklı olabilir. Diğeri de yine bize göre yol doğru ama anlam yanlış, yüklenen anlam yanlış. Oruç tutmalı ama orucu şöyle tutması lazım filan diyebileceğimiz bir hal. Ruh sınırsız değil. Ruhun alanı sınırsız değil.
Değerli hocam, bu dönemde özlem hissettiğiniz, hasret kaldığınız, evet, geçmişte yaşananlardan bahsetsek, neleri, evet, özlediniz? Yani insan ilişkilerinden tutun, akraba ilişkilerine, dostluğa.
Benim böyle çok yakın dostlarım var. Zaman zaman dostlukla alakalı bir özlem olduğu zaman onların yanına kaçıyorum. Erzurum'a gidiyorum mesela. Onlarla beraber yaşama hoşuma gidiyor. Onlarla bir kuru ekmeği paylaşmak hoşuma gidiyor. Çünkü hepsi diğer gam. Hepsi başkasına vermeyi, bir şeyler vermeyi, sunmayı, güzellikleri sunmayı maharet olarak addeden insanlar. Bunu epeyce bir kaybettik. Yani veren el olayım, alan el olmayayım düşüncesini kaybettik. Var ama az, yeterli değil. Rahmetli babam öyle dua ederdi. Allah'ım sen beni veren el yap, alan el yapma. Ben de çocuk halimle bu ne anlama geliyor diye düşünürdüm. Sonra mevzuyu anlayınca hep dua ediyorum. Ve şükrediyorum, diyorum ki Rabbim, sana sonsuz şükürler olsun. Veren el yaptın, alan el yapmadın. Hep verdin. Biz de elimizden geldiği kadar bir yerlere, birilerine aktarmaya çalışıyoruz. Kendimiz için hiç köşk hayal etmedik bu dünyada. Şükürler olsun. Yani hep söylerim, azıcık ufacık bir yer olsun, biraz da sıcak olsun. Üşürüm ben, yeter bana diye. İşte bu çizgideki düşünceyi, davranışı özlüyorum. Genele yayılmış bir şekilde özlüyorum. Gidenlerin yeri dolmuyor. Yani ben babamın yerini dolduramıyorum mesela. Yani bakıyorum. Yani yoldaki küçük taşlar da kuzuların ayağını incitir diye temizleyen bir adamdı. Dolduramıyorum yani, bakıyorum. Şimdi ben onun yaptığı gibi yapamıyorum. Bunu özlüyorum. Çok güzel insanlar vardı, gittiler. Hani güzel insanlar güzel atlara binip gittiler denir ya. Şimdi bakıyorum onlarla beraber olduğumuz zamanki davranışlarına. Yerleri dolmuyor. Yani onların evlatları onların yerini dolduramıyor. Benim dolduramadığım gibi. Ne olacak? Şimdi düşünüyorum, acaba ben öldükten sonra benim çocuğum doldurabilecek mi? Bir şeyleri kaybediyoruz. Biz aynı zamanda sohbet kültürüyle büyümüş insanlardık. Yani ben sohbetlerden 20 şiir ezberlemiş bir çocuktum yani 7-8 yaşımda, hep söylüyorum. 7-8 yaşımda 20'nin üzerinde şiir ezberimdeydi. Sohbetlerden ezberlemiştim. Sürekli okunan şiirleri, çocuk hafızası ezberlemiştim. Şu anda siz bana bir çocuk gösterebilir misiniz? Sohbetlerden bir tane şiir ezberleyecek bir tane çocuk. Gösteremezsiniz, çok zordur. Bunu özlüyoruz, bunu kaybediyoruz. Oysa bir araya gelmek, dostluk iklimi oluşturmak, sohbet etmek, kitap okumak, paylaşmak, analiz etmek, bunlar son derece önemli. Mesela Erzurum'da bir arkadaş grubuyla bir sürekli kitap okurduk her hafta. Her hafta bir kitap okunurdu ve onu paylaşırdık, analiz ederdik. İşte tefsir dersleri okunurdu, onlara katılırdım ben. Şimdi mesela soruyorum Erzurum'da, böyle cemaatler mantığıyla değil, kendi arasında arkadaşlar böyle şeyler yapıyorlar mı? Çok az. Yani bakıyorum o havada kalmamış, yavaş yavaş gidiyor. Neden? Bizim zamanımızda, bizim onu yaptığımız zamanlarda bu kadar basın, yayın, televizyon, bu kadar bizi meşgul eden iletişim araçları falan yoktu.
Dijital platformlar.
Dijital dünyanın hapsine uğramamıştık. O hapse uğramamıştık. Şimdi dijital dünya herkesin elinde ve onu hapsediyor. Artık arkadaştan gelecek tavsiye ya da bir fikre ihtiyaç duymuyor. Buradan Google amcaya yazıyor. Bu konuda ne var diye. Orada yalnızlaştırıyor bizi. Biz bir araya gelme bereketini kaybettik. Ve bizi yalnızlaştırıyor bu dünya. Bunu tabii yaşlandıkça çocuklarla olan ilişkilerinde daha çok hissedecek insanlar.
Pandemiyle beraber de eve arttı. Misafir almama.
Evet, evet.
Durumu.
Tabii yani salgın, aman kimse gelmesin.
Nerede buluşalım? İşte bir kafede buluşalım.
Kafede buluşalım. Bu sefer evlerimiz kimsenin uğramadığı hapishanelere döndü. Bir evin hapishane olmaması için başkalarının da oraya girmesi lazım. Çünkü hapishaneye başkaları giremez. Yani sadece o mahkum girer. Eğer bir evde sadece o evin işte sahibi, neyse işte emanetçisi, çocukları falan sadece varsa, o eve kimse girmiyorsa o ev hapishanedir. Yani çok net söylüyorum, hapishanedir. Çünkü hapishanenin özelliği şu. Siz oradan adım atamazsınız. Sizi durdururlar kapıda. Yani görüş bile belli bir saatte olur.
İçeriye de bir başkası alınmaz.
Rastgele gidip göremezsiniz, giremezsiniz. Yani bunu böyle kendi inisiyatifiyle yapmışsa bir aile, anne baba, evlerine misafir almıyorlarsa, Ramazan bayramında birileri gelemiyorsa, yemek yemiyorsa Kurban bayramında, ya da evleri açık değilse başka insanların girişine çıkışına, hapishaneye dönmüştür. Peki size sorayım, şu anda sadece Türkiye'de bütün evleri bu özelliğiyle bir yoklasanız, Türkiye'de kaç milyon hapishane var biliyor muyuz? Yani milyonlarca hapishane var, başkalarının gitmediği evler. Kendilerinin hapishanesi haline dönüştürdükleri evler. Oysa evlerdeki hava insanla bereketlenir. Başka insanlar girmiyorsa, sadece sizseniz orada, anne baba bir de çocukların bekçiliğini yapıyorsa, gardiyanlığını yapıyorsa, tamam, iyi bir hapishane kurmuşsunuz demektir. Oysa başkalarına açık olan bir ev, başka fikirlere de açıktır. Öğrenmeye açıktır. Çünkü gelenler orada bir iz de bırakır giderler. Bir şeyler anlatırlar, konuşurlar, çocuklar öğrenir. Biz bunları ortadan kaldırdık. Evlerimizi hapishaneye dönüştürdük. Bizim yayınımızı izleyen kardeşlerimize benim tavsiyem, evlerini insanların gelip girdiği, oturduğu, sohbet ettiği güzel mekanlara, bahçelere, insan bahçelerine dönüştürsünler. İnsan bahçesine dönüşememiş ev hapishaneye dönüşmüştür. Ben, siz nasıl yapıyorsunuz derseniz, ben mesela çok bir örnek vereyim. İstanbul'a ilk geldiğim zaman, ilk Kurban Bayramı'nda oturdum caminin önünde ağladım. Ağladım. Götüreceğim, yemeğe götüreceğim insan bulamadım. Bayramda alışkındık biz, Erzurum'da birilerini alıp yemeğe götürürdük. Bulamadım. Eve gittim, yüzüm dökünük. Bizim hanımefendi, niye dedi böyle yapıyorsun? Dedim ki ya kimseyi bulamadım. Burada tanıdık kimse yok. Kime gideceğiz biz bayramda? Ben bir böylesi için gelmedim İstanbul'a. Benim bayram demek benim evimin şeyin şakrak, cıvıl cıvıl olması demekti. Sonra yollar bulduk. Yavaş yavaş işte ilk geldiğimiz zaman öyle olmuştu.
Eş dost tabii arttı.
Arttı, biz gidiyoruz, geliyoruz. Dolayısıyla mesela şu anda benim ev kalabalık. İşte buraya gelmeden önce, iki gün önce eşim ameliyat oldu. Bütün ev dolu.
Rabbim acil şifa versin teyzemize.
Bu beni mutlu ediyor. Yani ben evde yer olmaz diye gittim, çocuğumun yanında başka bir yerde uyudum. Ama bu beni mutlu etti. Neden? Benim evim hapishane değil.
Çünkü siz de babanızdan böyle gördünüz.
Benim evim hapishane değil. Hatta işte kayınpederle kayınvalide işte taşındılar filan, uzakta oturuyorlardı. Yakınımızı aldık. Tabii yakınımızı aldık. Dedim ki bizim hanıma, dedim ki gidip gelecekler her gün. Senin babanın, kayınpederimin gelip bizim evde iki rekat namaz kılması, orada bir Kur'an okuması benim evimin bereketidir. O gelecek, içeri girecek, selam verecek, bizimle konuşacak, çocuklarla akrabalar gelecek. Birileri eve gelmiyorsa ben o evden rahatsız olurum. Birilerinin gelmesi lazım. Ama maalesef bu modern çağdaş dünya dedikleri insanları evlerinde de yalnız bırakan ve onları maalesef kendi evlerini hapishaneye dönüştürerek onları tecrit eden bir hayatın adıdır. Bundan uzaklaşmamız lazım.
Şimdi hocam, bizi dinleyenler ve izleyenler açısından önemli. Yayın öncesi bir arkadaşınızla görüşmüştünüz ve boş bir arazide giderken
evet.
Konuşma hadisesi.
İç yolculuğu.
Hocam beni çok evet. etkiledi.
Evet.
Tekrar dile getirirseniz.
Tabii ki. Ya insanın eğer çok konuşması arzulansaydı, böyle bir sözü vardır Şems-i Tebrizi'nin. Allah bizim çok konuşmamızı, az dinlememizi arzu etseydi, yani iki ağız bir kulak verirdi diyor. Ama iki kulak bir ağız vermiş. Yani daha çok dinle, az konuş. Ya hayır konuş ya sus. Hatta Araplarındır o güzel atasözü. Ya konuşmadan önce dilini yut diyorlar yani. Dili yutmak çok önemli. Konuşmadan önce bir dilini yut. Bir dur, konuşma, sus. Bir dinle bakalım. Ne yapıyorsun? Hayatın nasıl? İnsanlığa bakışın nasıl? Ne üretiyorsun? Hangi faydayı ortaya koyuyorsun? Mutfakla tuvalet arasında gidip gelen bir makina mısın? Onun dışında neler yapıyorsun? Sen insansın, hayvan değilsin. Yani hayalinin o beyti vardır ya. Cihan ara cihan içindedir, arayı bilmezler ol mahiler ki derya içredür, deryayı bilmezler. Kainatı yaratan işaretlerini koymuş, görmüyorlar diyor. Ama o deniz canlıları, balıklar ki denizdeler, denizin farkında değiller. Çünkü düşünemiyor. Balık düşünme yetisine sahip değil, akıl yok. Akıl olmadığı için ne, neden, niçin sorularını soramıyor, işte nazar edemiyor. Sadece yaşıyor. Yani lir kuşu vardır mesela. Dünyanın en ilginç kuşudur. Neden? Çünkü bütün sesleri taklit ediyor. Yani işte ormandan geçen arabanın alarmını hafızasını almış, alarm çalıyor. İşte testere sesini almış, testere. Köpek sesini hafızasını almış. Domuz yaklaşınca o sesi çıkarıyor, domuz kaçıyor. Dünyanın bütün seslerini hafızasını alıyor. Ama bir tek kelimesi yok. Ve düşünemiyor. Kuş olduğunun farkında değil. İnsan böyle değil. İnsan Allah akıl vermiş. Düşünecek, neden olduğunu, niçin olduğunu, niye olduğunu düşünecek. Düşünmek için de susması lazım. Konuşurken düşünemiyor insan. Yani konuşurken düşünebilir misiniz? Bir şey konuşuyorsunuz. Konuştuğunuzu düşünebilirsiniz sadece, ne söyleyeyim. Ama yani böyle ne diyelim, gönlünüzü rahatlatabilecek ya da sizi derin bir ufkun içerisine sokabilecek bir fikri mülahazanın, bir tefekkür iklimin içerisine giremezsiniz konuşurken. Düşünmeniz gerekiyor. İşte bunu bizim Kerim Bey kardeşimiz bana fiiliyatıyla öğretti. Ya ben bunun böyle olduğunu biliyordum ama o ovaya çıktığımız zaman daha iyi öğrendim bunu. Üstad seninle bir ovaya gidelim derdi. Abdülkerim Dinç Erzurum'da yaşıyor şu anda. Düşünen bir ağabeyimizdir, benden yaşlı. Ama can ciğer dost olduğumuz için o bana can der, ben ona can derim. Olur Kerimciğim gidelim. Fotoğraf sanatçısıdır aynı zamanda. İyi bir edebiyat hocasıdır. Çok okumuştur. Yani bilgi hazinesi son derece geniş. Tamam derdim. Arabaya alırdı beni. Bindiğimiz andan itibaren konuşma yok. Hiçbir şey konuşmazdık. Ben biliyordum artık. Öğrenmiştim yani. İç yolculuğuna çıkıyoruz. Arabadan inerdik. O bir tarafa yürürdü. Ben bir tarafa yürürdüm. Ya da arabanın içerisinde otururdu, bizi düşünürdü. Tamamen hiç konuşmadan yürürdük. Bana sessiz kalıp düşünmeyi kuvvetlendiren bir tecrübe oldu bu. Ya ben zaten sessiz kalarak düşünmeye çalışırdım. Ama o hadiseden sonra şunu öğrendim. Yani düşünmek istiyorsan konuşmayacaksın. Susacaksın. Çünkü konuştuğun zaman düşünemezsin. Bir süre sonra o insanı rahatsız ediyor. Düşünmek istiyorsun artık. Hani sustun. Bir şey yapman lazım. Düşünmek istiyorsun. Mesela susmanın faydalarından birisi düşünmeye yönelten. Antep'te bir televizyon programı sunmak durumunda oldum Ramazan'da. Ben aynı zamanda 3 bant bilardo oyuncusuyum. Yani bazen antrenmana da gidiyorum. Çok böyle güzel bir spordur. Yani bizde bilindiği gibi değildir. Allah'ın yarattığı çok güzel bir spor o.
Sözü balık evet. kesiyoruz. Biz de İmatip'te okurken evet. biz de arkadaşlarla okul sonrası evet. çıkardık. Hocam bir ara oynayalım inşallah.
İnşallah. Şimdi o bizde yanlış. Hep kumarhaneleri konulduğu için yanlış anlaşılmış. Yani gerçekten büyük bir maharet. Top sanatı zaten ve kol hafıza birlikteliği. Şimdi gittim antrenman yapıyorum. Amerikan bilardo oynayan iki delikanlı var. Birisi bir ara toplara küfretti. Ağır bir şekilde küfretti. Ben tabii rahatsız olmamak mümkün değil. Sesimi çıkarmadım. Bir şey söylerim, onur kırılır, bir şey olur diye. Arkadaşlar sigara içmeye çıkıyorlardı. O çıkmadan işaret ettim. Konuşabilir miyiz dedim. Tamam amca dedi, yanına gittim. Dedim ki tamam, yani küfür edebilirsin. Etme demiyorum, senin tercihin. Ama içinden söv dedim. Çünkü bak ben duydum ve rahatsız oldum. İçinden söv, senin tercihin. Tamam amca, özür dilerim dedi. Bir saat kadar antrenman yaptım. Tekrar yanıma geldi. Arkadaşları çıktı, o benim yanıma geldi. Dedi ki amca özür diliyorum ya, hakkınızı helal edin. Ben dedi yanlış bir şey söyledim. Tamam ama bak için, ben dedi içimden sövemedim dedi, biliyor musunuz? Neden dedim? Çünkü düşündüm dedi o anda söveyim içimden. Susunca, çünkü dudak alışmış, hemen anında söylüyor. Ama susunca düşündüm, baktım kötü bir şey, yanlış bir şey. Amca ben bundan sonra küfür etmeyeceğim dedi ya. Düşününce sövemedim. İçinden söv dedim sadece, ben delikanlıyım. Düşününce sövemiyorsunuz. Düşününce yanlışı yapmaktan uzaklaşıyorsunuz. Tefekkür insanı doğruya götürüyor, yanlışa götürmüyor. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de fikretmez misiniz, akletmez misiniz, akletmez misiniz diye düşünmek. Çünkü düşünüyorsunuz diyorsunuz, bu yanlış. Bunu yapmamam lazım. Birçok yanlışlık alışkanlıkla yapılıyor şu anda. Alışmış kişi. Mesela küfürü diline pelesenk etmek de böyle bir şey. Alışmış küfür ediyor. Sussa, dileğini tutsa, düşünse, ya bu yanlış. Çünkü kendisine söylenmesini istemez. Çocuğuna söylenmesini istemez, başkasına. Nasıl söylüyorsun ya da bir şeye nasıl söylüyorsun? Topun dili olsa sövse razı olur musun? Olmazsın. O zaman sövmeyeceksin. Bunlar tefekkürle geliyor, düşünmeyle geliyor. Onun için o seyahatlerde, yolculuklarda sessiz kalıp düşünmeyi kavileştirdim ben Kerim Bey sayesinde. Artık o bana hadi bir iç yolculuğuna çıkalım dediği zaman, tamam ben bugün artık muhasebemi Erzurum Ovası'na yapayım diye düşünüyordum. Bir anlamda muhasebemi de yoğunlaştırdı benim. Uyumadan önce bazen düşünüyorum mesela. Bir de bir alışkanlık daha oluşturdu. Düşünürken kendimi ovada hissediyorum, Erzurum Ovası'nda. Diyorum şimdi çıktım, yürüyorum ovada. Ve başlıyorum bir şeyleri düşünmeye, kendimi hesaba çekmeye, kararlar almaya. Hatta telefonumda şey vardır, bir başlık vardır. Düşünürken aklıma gelenlere not alıyorum. Bazen böyle ilginç bir cümle geliyor aklıma, onu yazıyorum. Tefekkürün faydası bu. İşte o arkadaşımız hadi bir iç yolculuğuna çıkalım dediği anda kendimi ovada bulurdum. Ve biz hiçbir şey konuşmadan bir saat, iki saat yürürdük. Bazen işi götürdüğümüz bir yiyecek vardır. Onu bile hiç konuşmadan yerdik yani. Paylaşırdık, yerdik, geri dönerdik. Konuşmamayı becerebilir insan. Ve konuşmamayı becerebilen insan daha çok düşünebilir.
Başka yayınlarda da, bu yayında da, evet, sizinle birlikte radyo yayını da yaptığımızda fark ettiğim bir şey vardı. Onu arz etmek istiyorum.
Eyvallah.
Ya da soru olarak da sormak istiyorum. Hocam siz memleketinizi çok mu özlüyorsunuz?
Memleketimi özlüyorum. Çok da seviyorum. Nedeni tabii benim bugün paylaştığım pek çok hatıra orada saklı. Ve insan hatıralarının merkezinden kopmamalı. Çünkü siz hatıralarınızın, yaşadıklarınızın merkezinden koptuğunuz zaman vatan duygusu da bir süre sonra zayıflar. Yani ne olacak? Türkiye'den ben giderim, başka bir yerde yaşarım diyen insan, hatıraları olmayan, merkezi olmayan insandır. Mesela Türkiye'de hala pek çok genç işte sosyal medyada yazıp duruyorlar. Türkiye'yi terk edeceğim, gitmek lazım filan. Bilmiyor ki gittiği yer toprağa atılacağı bir tohum ama o toprak onu kabul etmiyor. O toprak ona yabancı. O zannediyor ki orada yeşereceğim, neşvi nema bulacağım. Öyle değil. Her toprağın tohumu ait olduğu toprakla bütünleşmiştir. O tohumu, insan tohumu özellikle, o tohumu başka bir yerde yeşertemezsiniz kolay kolay. İnsan için böyledir. Yoksa patates tohumundan söz etmiyorum. Bunu alır başka bir toprakta şey yaparsınız. Ama insanın kendi nüvesi, çekirdeği, yaşadığı yerde, coğrafyada, iklimde, yaşadığı yerin insanlarından ve oradaki pek çok unsurdan ortaya çıkmış neticelerle iç içedir. O neticelerden onu uzaklaştırdığınız zaman kimliksizlik duygusu, ondan sonra yabancılaşma duygusu filan çok daha artar. Benim Erzurum'u sevmemin temelinde biraz da bu söylediğim hatıralar, bizi yetiştirmiş olan iklim var. Yoksa mesela Erzurum çok soğuk. Yani gittiğim zaman üşüyorum. Üşüme pahasına gidiyorum. Ben hiç soğuğa dayanamam. Erzurum'da da dayanamazdım. Ama soğuk olsun diyorum. Çünkü dışımızdaki soğuk, içimizdeki soğukluk kadar bizi yaralamıyor. Bizi hasta etmiyor. Dıştaki soğuk bir şekilde giyindiğiniz zaman, önlem aldığınız zaman etkisiz hale geliyor da. İçinizde meydana gelen payı, büyüyen soğukluğu gidermeniz mümkün değil. O zaman size şunu çok rahatlıkla sorabilirim. Sizce bir insan doğduğu yerden, hatıralardan uzaklaştıkça içi soğur mu, soğumaz mı? Akrabalardan, ne diyelim işte,
dostlardan.
Dostlardan. Bu akraba ziyaretleri aklıma geldi de bir anda onu söyleyecektim. Sıla-i Rahim'den. Sıla-i Rahim'den uzaklaştığınız zaman bir süre sonra içiniz soğur mu, soğumaz mı? Soğur. Eskilerin sözüyle bitirelim o zaman bunu. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bir yerden uzaklaştığınızda gönlünüzden de çıkar bir süre sonra. İşte bu yüzden memleketimizi, yerimizi, şehrimizi, hatıralarımızı canlı tutmamız lazım. Hikayeleri olmayanların geleceği olmaz.
Evet, harika. Peki hala şimdi tarihimizde pek çok kahramanlarımız var. Evet. Bunlardan bir hadise Çirmen Muharebesi'ni söyleyebiliriz.
Eyvallah.
Ama gerek biz, gerek bizden sonraki nesil sinemada olsun, televizyonlarda olsun gerçek olmayan ama sahte kahramanları evet. rol model alıyor. Veyahut evet. da kıyafet olarak giyiyor. İşte Süpermen olsun, işte bizim zamanımızda He-Man vardı, işte Spider-Man vesaire. Bu sahte kahramanlarla bir noktaya getirilen bir nesil var. Ama tarihimize baktığımızda gerçek kahramanlar var.
Evet.
Biz bu gerçek kahramanları sinema perdesine bu zamana kadar tam manasıyla aktaramadık. Neler söylemek istersiniz?
Bakalım? Şimdi Çirmen mesela çok ilginç değil mi? 800 kişiyle işte rivayetler var ama 70 bin kaynaklarda geçen rakamı 70 bin kişi Sırp ordusuna hücum eden bir 800 kişi var. Tabii komutanların çadırlarına hücum ediyorlar gece yarısı. Organizasyon müthiş orada Lala Şahin Paşa. Şimdi ben bunu bir şekilde izini sürerek bu noktaya ulaştım. Yahya Kemal'in Binatlı Akınlar'da çocuklar gibi şendik. Binatlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Mısralar Akıncı Marşı hep Mute Savaşı'nı hatırlatırdı bana. Ya 3000'e 100.000. Anlatabildim mi? 3000 kişiye 100.000 kişi düşünün karşıdaki bir ordu.
Evet.
Ve günlerce savaşıyorlar. Yani öyle şey değil. Bizanslılarla. 800 kişi de 70.000 kişiyle savaşır. Yani aynı ruhu taşıyan 800 kişi de savaşır. O zaman 1000 kişi de koca bir orduyla savaşabilir. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ha bin atlı dev gibi bir ordu mümkün. İşte Mute Savaşı. İşte şeyde 3 katı. Bedir Savaşı'nda 3 katı falan. Böyle bunları düşünüyordum. Bu şiiri Yahya Kemal niye yazdı? Bunun arkasındaki neden nedir diye epeyce bir izin sürdüm. Tarihi okurken ikinci Sırp Sındığı Savaşı'dır Meriç'te.
Evet.
İkinci Meriç Savaşı da deniyor. Orada birkaç yabancı kaynakta 800 kişi olduğunu, hatta Sırp kaynaklarında bile 800 kişi olduğunu öğrenince, görünce Yahya Kemal de Balkanları çok iyi bildiği için muhtemelen bunu kastetmiştir diye düşündüm ve Çirmen Savaşı'nı sonra zaten mesela o Wikipedia'da filan bayağı bir artmış kaynak. Epeyce bir kaynak girmişler. Yani ben o zaman baktığımda 5-6 kaynak vardı. Başka kaynaklarda da çok nadir. Çünkü hep birinci Sırp Sındığı'nın içinde kaybolmuş o. Müthiş bir kahramanlık hikayesi var. Ve bizim tarihimizde böyle kahramanlıklar çok fazla.
Çok fazla.
Peki neden biz bunlara ulaşamıyoruz? Az önce aslında konuştuğumuz neden. Biz başkalarının diliyle, başkalarının yaptıklarıyla konuşan, nazar etmeyi ve inşa etmeyi bilmeyen bir nesle dönüştüğümüz için son 100 yıl içerisinde kendi tarihini anlayan, ne olduğunu bilen, tefekkür eden, kahramanlarına ulaşan, onları bugünkü dünyaya aktarabilen teknolojiye, dijital gelişmelere, sinema diline, fotoğraf diline uzak kalmış bir neslin evlatlarıyız. Biz de fotoğraf çekmenin bile günah olduğu bir zamanlardan ben çok iyi biliyorum yani geliyoruz. Radyo dinlemenin şeytan işi olduğunu söyleyen zamanlardan geliyorum. Fotoğrafın günah tarafı var. Yanlışı çekerseniz günahtır. Yanlış şeyi çekmeyeceksiniz yani. Değil mi? Şirk içermeyecek başka şeyler.
Olacak. Nereye kullandığınız önemli.
Çok önemli. Radyo da öyle. Yani siz radyoda günahı anlatırsanız radyo kötü olur. Güzelliği anlatırsanız radyo güzel olur. Sinema da böyle. İşte bunu tam anlayamadığımız için. Allah rahmet eylesin Rasim Bey'in dediği gibi bahçemizde gül yetiştirip dış dünya yanarken o dünyaya kulaklarımızı kapattığımız için hem tarihimizi anlamakta hem de modern dünyanın imkanlarıyla bunları nesillerimize bugünün teknikleriyle sinema diliyle fotoğrafla ya da başka tekniklerle sunmayı beceremedik. Oysa mesela kardeşiniz yani bir 30 yıldır söylüyor zenginlere durmadan söylüyordum. Epeyce de danışmanlık yaptım ben. Firmalara verdiğim seminerlerde, konferanslarda, iş adamlarına. Artık kazandıklarınızın önemli bir kısmını bir araya gelin ve sinemaya ayırın. Dijital dünyaya ayırın. Çizgi filme ayırın. Çocuklarınızın zehirlenmesinin önüne geçeceğiniz yol bu. Sinemayla alakalı benim çok ciddi bir tecrübem var. Şöyle bir tecrübem var. 40 yılın içerisinde 1000'in üzerinde Hollywood filmini analiz etmiş bir kardeşinizim ben. Şimdi düşünüyorum onları bir de teker teker yazsaydım çok iyi bir sinema kitabı çıkarırdım yani. Hepsini izliyordum, ufak notlar alıyordum, küçük küçük notlar, mesajlarına bakıyordum. Tek hatam oldu. Ama oralardan aklıma gelen şeyler var. Bizim mukaddes değerlerimizi, mukaddes kitaplarımızdaki ifadeleri bile konuşmalarda, metinler arasında bozarak oralara yerleştiren bir sinema dilinden söz ediyorum. Şunu tespit etmişti kardeşiniz. He-Man diye bir çizgi film vardı. He-Man'in sloganı Besmele'nin yerine konulmuş bir slogandı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyorduk biz. Çocuklarımız ellerindeki sırıklarla, çubuklarla cadde sokak aralarında birbirlerine hücum ediyorlardı. He-Man'in sloganıyla, gölgelerin gücü adıyla diye. Şimdi bunları anlamakta zorlandık. Bunları anlamakta geç kaldık. Ve bizim çocuklarımız 300 Spartalı'nın hikayesiyle büyürken Çirmen kahramanlarını tanıyamadılar. Bizim çocuklarımız Truva Savaşı'nın kahramanlarıyla işte oradaki Hector'la ya da Aşil'le büyürken onu bilirken ama maalesef Çanakkale'deki kahramanlarımızı öğrenemedi. Yapılan bir araştırma vardı. 8-10 yaş çocukların hafızasından kelimeler var diye. Birinci sırada Zeus çıkmıştı. Çünkü hemen hemen bütün çizgi filmlerde Tanrılar Tanrısı Zeus'un adı geçiyordu. Annelerin, babaların onlara Allah kelimesini tekrarladığının 10 katı, 100 katı çizgi filmler onlara Zeus'u tekrarlıyordu. Hafızalardan o çıktı. Bunlar da geride kaldık biz. Süratle, buradan da söylüyorum. Zenginlerimizin, vatanımızın, nesillerimizin kurtarılması sorumluluğu üzerlerinde olduğunu bilerek, güçlerini, sermayelerini birleştirip, dünyada sinemaya ve dijital dünyaya hakim olmak için ne yapabilirler? Bir araya gelip milyarlarını orada birleştirmeler lazım. Bugün dahi çok acil ve önemli bir ihtiyaçtır. Çünkü modern dünya dedikleri, modern dünyanın insanlığını bugün Gazze'yi bombalayanlar en çok sanatla, sinemayla ve şeyle bozmuşlardır ve hala bozmaya devam ediyorlar. Gökkuşağımızın rengini bile kirletip insanlığa sundular. Yani maalesef. Bunun yolu bu.
Evet. Evet. Değerli hocam, çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Keyifli bir sohbet ettik.
Eyvallah, eyvallah.
Şeref verdiniz.
O şeref cümlemize ait. Kardeşlerimize inşallah faydası olur. Yani onları son bir cümleyle tefekküre davet ediyorum. Bazen sussunlar ve düşünsünler. Ben çok faydalandım.
Ben çok etkilendim yayın öncesi konuşurken. Evet, evet. Burada tekrar dile getirdiniz. Allah razı olsun. Tekrar teyzemize Rabbim'den acil şifa diliyoruz.
Cümle hastalarımıza.
Amin. İnşallah tekrar müsait bir vakit tekrar görüşmek
i̇nşallah,
üzere.
İnşallah.
Kıymetli Erkam TV izleyenleri ve Erkam Radyo dinleyenleri, bakış açısında bugün Profesör Doktor Nurullah Genç hocamızla beraber
evet.
keyifli bir sohbet ettik.
Ben de teşekkür edeyim. Bu iki kitabı Ahmet kardeşimiz bize hediye etti. Ahmet Akay Azak. Hafıza teknikleri, hedeflere ulaşma sanatı. Rabbim kalemimize güç versin.
Allah razı olsun. Şeyler çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla. Kendinize çok dikkat ediniz. Allah'a emanet olunuz.